Ayrım 41.
Uşaklardan biri kapının önünde durup kupa arabasının yüksek körüğü arkasında, gecenin karanlığında, gene gün doğumuna benzeyen ve pek yaygın olmayan bir başka yangının ışıklarını gördü. Alev kümelerinden biri artık iyice belli oluyordu ve herkes biliyordu ki bu yanan Mamonov'un kazaklarının yattıkları küçük mitişiydi. Hizmet eri, "Yahu kardeşler, bu başka bir yangın olacak," dedi. Herkes gün doğumuna benzeyen ışıklara doğru döndü. Öyle ya, Mamonov'un kazakları küçük mitişiyi yaktılar. Onlar ya, ama hayır, mitişi olamaz. Bu daha uzaklarda bir yer. Baksana şuraya, herhalde Moskova'da. Uşaklardan ikisi kapının önündeki sahanlıktan aşağı inerek arabanın öbür yanına geçip basamağın üzerine oturdular. Orası daha solda kalıyor. Elbet ya, bitişiye baksana ta nerede, bu bambaşka bir yer. İlk konuşanlara birkaç kişi daha katıldı. Biri, baksana alevler amma fışkırıyor, dedi. Baylar, bana kalırsa bu yangın Moskova'da. Ya Şumaşkaya'da ya da Rogoşkaya'da. Bu söze hiç kimse karşılık vermedi. Uzun bir süre hiç konuşmadan ikinci yangının gittikçe şiddetlenen alevlerini seyretti herkes. Kont'un uşağı Danilo Terentyevich kalabalığa yaklaşarak Mişka'ya seslendi. "Ne sallanıyorsun burada kerata? Kont hazretleri birisini çağırıyorlar, ortada kimse yok. Git giysilerini yerleştir." "Ben su getirmek için buraya koştum." Uşaklardan biri, "Ne dersiniz Danilo Terentyevich? Bu yangın Moskova'da herhalde, öyle değil mi?" diye sordu. Danilo Terentyevich karşılık vermedi ve herkes gene uzunca bir süre sustu. Gün doğumunu andıran ışıklar gittikçe daha uzaklara doğru yayılmaya başlamıştı şimdi. Bir ses gene, "Tanrı korusun, bir rüzgar çıktı mı, her şey kupkuru," dedi. "Bak bak nasıl yayıldı," dedi başka bir ses. "Aman Tanrım, ala kargaların uçtuğu bile görülüyor. Tanrım, bize günahkar kullarını acı. Söndürürler herhalde." O zamana değin susan Danilo Terentyevich'in sesi duyuldu. "Söndürecek adam var mı ki?" Sesi durgundu, ağır ağır konuşuyordu. "Gerçekten Moskova çocuklar," dedi. "Biricik Moskova'mız." Sesi kesildi ve birden yaşlılar gibi hıçkırarak ağlamaya başladı. Herkes sanki gün doğumunu andıran bu ışıkların ne anlama geldiğini anlamak için bunu bekliyordu. İç çekişleri, dualar yükseldi. Baş uşağın hıçkırıkları bu seslere karışıyordu. 31. Kont'un uşağı eve dönerek efendisine Moskova'nın yandığını bildirdi. Kont çıkıp bakmak için Rob de Chambre'ını sırtına geçirdi. Onunla birlikte henüz soyunmamış olan Sonya ile Bayan Shosta çıktılar. Natasha ile Kontes odada kalmışlardı. Petya ailesinin yanında değildi, arkadaşıyla birlikte Troitya'ya giden alaydaydı o. Kontes Moskova'nın yandığını duyunca ağlamaya başladı. Tasvirlerin altındaki bankta solgun bir yüz ve hep aynı noktaya bakan gözlerle oturan Natasha ise, oraya geldiklerinden beri hep aynı yerde oturmuş ve hiç kımıldamamıştı. Babasının sözlerine önem vermemişti. Yaver'in üç ev öteden bile duyulan iniltilerine kulak kabartıyordu. Avludan dönen Sonya soğuktan ve korkudan titreyerek, "Aman ne feci şey," dedi. "Bütün Moskova yanıyor herhalde. Korkunç bir ışık yayılmış göklere. Gel bak Natasha, bu pencereden görebilirsin." Bunu söylerken Natasha'nın dikkatini dağıtmak istediği hemen belli oluyordu. Ama Sonya o sabah Kontes'in şaşkınlığına ve üzüntüsüne karşın Natasha'ya Prens Andrei'nin yaralı olduğunu ve onlarla aynı konvoyda olduğunu bildirmek gereğini duyumsayarak açıkladığı andan bu yana beyninden vurulmuş gibi hep aynı duruşta duruyordu genç kız. Kontes Sonya'ya öyle kızmıştı ki onun bu duruma geldiği pek ender görülürdü. Sonya ağlamış, bağışlanması için yalvarmıştı. Şimdi de suçunu örtbas etmek istiyormuş gibi bir tavırla yeğeninin çevresinde dönüp duruyordu. Sonya, "Bak Natasha, ne müthiş bir yangın," dedi yeniden. Natasha, "Neresi yanıyor?" diye sordu. "Ha, sahi Moskova." Sonra da sözüne aldırmayarak Sonya'yı gücendirmemek ve üstelemelerinden kurtulmak içinmiş gibi başını pencereye yaklaştırıp baktı. Ama böyle bakarak herhangi bir şey görmesi olası değildi. Nitekim çok geçmeden dönüp eski yerine oturdu. Kontes de Sonya da biliyorlardı ki Moskova'da, Moskova'nın yanması da, herhangi başka bir şey de artık Natasha'nın umurunda değildi. Kont bölmenin öbür yanına geçerek yattı. Kontes Natasha'nın yanına yaklaştı. Kızı hasta olduğu vakit yaptığı gibi elinin tersine alnına dokundurdu. Sonra dudaklarını sanki ateşi var mı diye anlamak istiyormuş gibi alnına değdirerek onu öptü. ''Üşümüşsün, tiril tiril titriyorsun.'' dedi. ''Yatsan iyi olur.'' ''Yatmak mı?'' ''Ha peki, şimdi yatarım.'' Natasha yalnız o sabah kendisine Prens Andrei'nin ağır yaralı olduğu ve onlarla birlikte yolculuk ettiği söylendiği vakit ilk anda ''Yarası neresinden, nasıl yaralandı, tehlikeli mi, onu görebilir miyim?'' diye arka arkaya sorular sormuş. Ama onu göremeyeceğini, yarasının ağır olduğunu, bununla birlikte yaşamının tehlikede olmadığını söyledikleri zaman, herhalde kendisine söylenenlere inanmadan, ne sorarsa sorsun aynı yanıtları alacağını düşünerek, soru sormaktan da konuşmaktan da vazgeçmişti. Bütün yol boyunca öyle iri iri açılmış gözlerle kupa arabasının bir köşesine büzülüp oturmuştu. Bu bakışların ne anlama geldiğini bildiği için korkuyordu Kontes. Natasha bankın üzerinde aynı duruşta oturuyor, bir şeyler düşünüyor, bir şeyler kararlaştırıyordu. Ya da çoktan kararlaştırmıştı. Kontes bunu duyumsuyor ama kararının ne olduğunu anlayamıyor, bu yüzden müthiş bir acı duyuyordu. Natasha yavrum, soyun gel benim yatağıma yat. Kar yolanın üzerinde yalnız Kontes'e yatak serilmişti. Bayan Şos'la iki genç kız yerde samanların üzerinde yatmak zorundaydılar. Natasha öfkeyle, ''Hayır anne, ben burada yerde yatacağım.'' dedi ve gidip pencereyi açtı. Pencere açılınca yaverin iniltileri daha belirgin olarak duyuldu. Natasha gecenin serinliğinde başını dışarı çıkardı. Genç kızın ince omuzlarının hıçkırıklarla sarsılarak cama çarptığı görülüyordu. Biliyordu ki Prens Andrei onların bulunduğu konvoyda, sofanın öbür yanında başka bir odadadır. Ama bu korkunç ve hiç dinmeyen inilti, içinde hıçkıra hıçkıra ağlamak isteği uyandırmıştı. Kontes Sonya ile bakıştı. Sonya Natasha'nın omuzuna dokundu. ''Yat yavrum, yat çocuğum.'' diye yalvardı. Natasha, ''Ha evet, şimdi yatarım.'' diyerek eteklerinin bağlarını kopara kopara hemen soyundu. Giysisini çıkarıp hırkasını giydikten sonra ayağını altına alıp yerde hazırlanmış olan yatağın üzerine oturdu ve uzun saç örgüsünü omuzlarının üzerinden aşırıp önüne aktararak çözdü, sonra yeniden örmeye koyuldu. Narin parmakları alışkın devinimlerle çabucak örgüyü çözüyor, yeniden örüyor, yeniden bağlıyorlardı. Natasha'nın başı her zamanki gibi bir sağa bir sola dönüyor ama ateş gibi yanan gözleri iri iri açılmış hep aynı noktaya bakıyordu. Akşam tuvaleti bittikten sonra kapının yanında kenarda samanın üstüne yayılmış çarşafa uzandı. Sonya, sen oraya yat Natasha dedi. Natasha, hayır ben buraya yatacağım diye karşılık verdi. Canı sıkılmıştı. Canım siz yatsanıza diye söylendi öfkeyle. Sonra yüzünü yastığa gömdü. Kontes, Bayan Şos ve Sonya hemen soyunup yattılar. Odada yalnız bir kandil yanıyordu. Ama avluda 3 kilometre ileride tutuşmuş olan küçük Mitişi'deki yangından gelen aydınlık vardı ve sokakta Mamonov kazaklarının talan ettikleri meyhaneden uğultu biçiminde yükselen sarhoş bağırtılarıyla yaverin bir türlü dinmeyen iniltisi işitiliyordu. Natasha yattığı yerde hiç kımıldamaksızın içeriden ve dışarıdan gelen seslere kulak veriyordu. Sırayla annesinin dua okuduğunu, içini çektiğini, altındaki kar yolanın durmadan gıcırdadığını, Bayan Şos'un o artık alıştığı ıslıkla karışık horlamasını ve Sonya'nın solumasını işitti. Sonra Kontes Natasha'ya seslendi. Natasha yanıt vermedi. ''Herhalde uyuyor anne.'' dedi Sonya. Kontes bir süre sustuktan sonra bir kez daha seslendi ama bu sefer hiç kimse karşılık vermedi. Kısa bir süre sonra Natasha annesinin artık düzenli bir biçimde soluk aldığını işitti. Yorganın dışında kalan küçük çıplak ayağı döşemenin üzerinde buz gibi olduğu halde yerinden kımıldamıyordu. Tahta aralığında sıkılmış bir cırcır böceği utku kazanmış gibi cırcırlamaya başladı. Uzaklarda bir horoz öttü. Onun sesine daha yakındaki horozlar karşılık verdi. Meyhanedeki bağırtılar dinmişti. Yalnız yaverin hep aynı biçimde inlediği duyuluyordu. Natasha yattığı yerde doğruldu. "Sonya, uyuyor musun? Anne!" diye fısıldadı. Kimse karşılık vermedi. Natasha ağır ağır önlemli bir devinimle kalktı. Haç çıkardı ve ince çevik çıplak ayağının tabanıyla soğuk pis döşemeye bastı. Tahtalardan biri gıcırdadı. Ayaklarını bir kedi yavrusu gibi hızlı hızlı devindirerek koştu, kapının soğuk tokmağını tuttu. Ona öyle geliyordu ki ağır bir şey köy evinin bütün duvarlarına hep aynı düzen içinde vuruşlar indirip duruyordu. Korku dolu yüreğinin, içi parçalanıyormuş gibi olan yüreğinin hızlı vuruşlarıydı bunlar. Kapıyı açtı, eşiğin öbür yanına geçti. Sofanın rutubetli soğuk tabanına bastı. Bedenini saran soğuk ona dinginlik verdi. Çıplak ayağıyla yerde uyuyan birine dokundu. Üzerinden aşıp ilerledi. Prens Andrei'nin yattığı odanın kapısını açtı. Oda loştu. Arka köşelerden birinde, üzerinde bir karartı bulunan karyolanın başucunda, bankın üzerinde mantara benzeyen iki isli mum yanıyordu. Natasha daha o sabah kendisine Prens Andrei'nin yaralı olduğunu söyledikleri vakit, onu kesinlikle görmesi gerektiğine karar vermişti. Bu gerekliliğin neden ileri geldiğini bilmiyordu. Tek bildiği bu görüşmenin ona acı vereceği ama gene de kaçınılmaz olduğuydu. Bütün gün boyunca gece Prens Andrei'yi görmek umuduyla yaşamıştı. Ama şimdi o an gelip çatınca gözlerinin önüne serilen görüntünün dehşeti içinde kalmıştı birden. Acaba prensin bedeninde ne gibi bir sakatlık vardı? O eski Andrei'den geriye ne kalmıştı? Yoksa o da hep inleyip duran yaver gibi miydi? Evet evet öyle olmalıydı. Sanrısında o dehşet veren iniltinin bir belirtisi olarak canlanıyordu Andrei. Köşede ne olduğu belli olmayan yığını görüp de Andrei'nin yukarı kaldırdığı dizlerinin omuzları olduğunu sanınca, karşısında korkunç ve tuhaf bir varlık göreceği düşüncesine kapılarak dehşet içinde olduğu yerde dona kaldı. Ama üstesinden gelemediği bir güç onu ileri doğru itiyordu. Ürkek bir adım attı, bir adım daha. Sonunda kendisini her yanı dolu, pek büyük olmayan köy odasının ortasında buldu. Bu odada tasvirlerin altındaki bankların üzerinde başka biri, bu Timohin'di, yatıyordu. Yerde iki kişi vardı. Bunlar doktorla Prens Andrei'nin uşağıydı. Uşak doğrularak bir şey fısıldadı. Timohin yaralı ayağının ağrısından uyuyamamıştı. Karşısında beyaz gecelik, hırka ve gece başlığı ile beliren tuhaf genç kıza gözlerini fal taşı gibi açmış bakıyordu. Uşağın uykulu uykulu ve korkuyla "Ne istiyorsunuz, niçin geldiniz?" diye fısıldaması Natasha'yı köşede yatana daha çabuk ulaşmaya itti. O beden ne deyin korkunç olursa olsun, ne deyin insan bedenine benzemezse benzemesin, gene de onu kesinlikle görmeliydi. Uşağın yanından geçti. Sönmeye yüz tutmuş mantar biçimindeki mum devrilmişti. Ellerini yorganın üzerine uzatmış olarak yatan Prens Andrei'yi net olarak görüyordu şimdi. Prens Andrei görünüşte eskisi gibiydi. Ama yüzünün ateşler içinde yandığını belli eden rengi, Natasha'ya dikilen pırıl pırıl gözleri ve özellikle gömleğinin yakasından görünen çocuk boynu gibi incecik boynu, ona saf, çocuksu, bambaşka bir görünüm veriyordu. Onu daha önce hiç böyle görmemişti. Yaklaştı ve gençlere özgü, çevik, hızlı bir devinimle yere diz çöktü. Prens Andrei gülümseyerek ona elini uzattı. 32. Prens Andrei, Borodino savaş alanındaki gezici dispanserden ayrıldığından bu yana tam 7 gün geçmişti. Bütün bu süreyi yarı baygınlık içinde geçirmişti. Yolda yaralı prense eşlik eden doktorun düşüncesine göre ateşin yüksek oluşu ve zedelenmiş bağırsaklarının iltihaplanışı her an ölümüne yol açabilirdi. Bununla birlikte prens 7. gün zevkle çay içerek bir dilim ekmek yemiş, doktor da ateşin düştüğünü saptamıştı. İlk olarak o sabah sözcüğün tam anlamıyla kendine geliyordu. Moskova'dan çıktıkları ilk gece hava epey sıcaktı. Dolayısıyla da prensin geceyi arabada geçirmesine izin vermişlerdi. Ama Mitişi'ye geldikleri zaman onu arabadan çıkarıp çay vermelerini kendisi istedi. Ve arabadan alınıp köy evine taşınması sırasında duyduğu acı sonucu yüksek sesle inleyerek yeniden bayılmıştı. Onu portatif karyolaya yatırdıkları vakitte gözleri kapalı olarak ve hiç kımıldamaksızın yattı uzun bir süre. Sonra gözlerini açtı ve yavaşça fısıldadı. Getiriyorlar mı çayımı? Ne oldu? Bir takım önemsiz ayrıntıları bu deyin iyi anımsaması doktoru şaşırtmıştı. Hemen prensin nabzını saydı. O zaman şaşkınlık ve biraz da hoşnutsuzluk içinde nabzın daha iyi olduğunu gördü. Hoşnutsuzluk duymasının nedeni meslek bilgisine ve deneyimine dayanarak prensin yaşamda kalmasının olanaksız bir şey olduğunu düşünmesiydi. Şimdi ölmediği takdirde bir süre sonra müthiş acılar çekerek öleceği kanısındaydı. Onunla aynı alaydan olan ve konvoylarına Moskova'da katılan küçük kırmızı burunlu Albay Timohin'i de götürüyorlardı. Timohin Borodino'da ayağından yaralanmıştı. Doktorun yanı sıra prensin uşağı, arabacı ve iki de hizmet eri bulunuyordu yanlarında. Prens Andrei'ye çay verdiler. Çaya çoktan beri susamış gibi içiyordu. Bir yandan da bir şey anlamaya ya da anımsamaya çalışıyormuş gibi ateşli gözlerle kapıya bakıp duruyordu. Sonra da başka çay istemem dedi ve sordu, Timohin burada mı? Timohin bankta sürünerek ona yaklaştı. Buradayım prensim dedi. Yaran nasıl? Benim yaram mı? Kötü sayılmaz. Ama siz nasılsınız? Asıl önemli olan sizsiniz. Kitabı bulma olanağı yok mu hiç? Kitabı? Hangi kitabı prensim? İncil'i. Bende yok da. Kutsal kitabı bulacağına söz veren doktordu. Sırası gelmişken prensin neler duyumsadığını öğrenmek için bir takım sorular yöneltmişti ona. Prens Andrei doktorun bütün bu sorularına isteksiz ama akıllıca yanıtlar verdikten sonra altına bir döşek koyarlarsa daha iyi olacağını, çünkü bu durumda çok rahatsız yattığını ve çok acı duyduğunu söyledi. Bunun üzerine doktorla uşak prensi örten kaputu kaldırıp yaradan yayılan ağır çürümüş et kokusundan yüzlerini buruşturarak o korkunç yarayı incelemeye koyuldular. Doktor nedense hoşnutsuzluk içindeydi. İlkin bir şeyler değiştirmeye koyuldu, sonra yaralıyı öyle bir biçimde çevirdi ki prens gene bayıldı ve sayıklamaya başladı. Kendisine o kitabı bir an önce bulup yarasının altına yerleştirmelerini istiyordu hep. ''Ne var ki bunda?'' diyordu ağlamaklı bir sesle. ''Bende o kitap yok işte. Lütfen yalvarırım. Bulun bana o kitabı ve bir dakika için olsun şuraya koyverin.'' Doktor bu arada elini yıkamak için sofaya çıkmıştı. Kendisine su döken uşağı payladı. ''Sizi gide arlanmazlar.'' dedi. ''Hiç mi acıma kalmadı sizde? Bir dakika bakamadım doğru dürüst. Tam yarısı yatağa değecek biçimde yatırmışsınız.'' Öyle bir yakar ki o, prensin nasıl dayandığına şaşıyorum doğrusu. Uşak, herhalde şimdi gerektiği gibi yerleştirdik dedi, Tanrı yardımcısı olsun. Prens Andrei başına gelenleri de, yaralı oluşunu da, araba Mitişi'de durduğu vakit kendisini eve götürmelerini istediğini de anımsamıştı. Taşınırken gene kendini yitirmiş, ancak ikinci kez köy evinde kendisine çay getirildiğinde gözünü açmıştı. İşte o vakit bütün olup bitenleri yeniden sanrısında canlandırırken çok çarpıcı bir biçimde gezici dispanserde karşılaştığı o hiç sevmediği adamın çektiği acıyı görünce kendisine mutluluk getiren arıtıcı düşüncelerini anımsamıştı. Şimdi de aynı şey oluyordu işte. Aynı düşünceler belirli ve apaçık bir biçimde değil ama gene de tüm varlığını sararak canlanıyordu zihninde. Yepyeni bir mutluluğa erdiğini seziyordu. Bu mutluluğun İncil'le bir ilişkisi olacaktı. Kutsal kitabı onun için istemişti. Ama yaralı bedenini ters biçimde yerleştirmeleri, onu yeniden tutup çevirmeleri düşüncelerini bir anda karıştırmıştı. Üçüncü kezse gözlerini gecenin derin sessizliği içinde açmıştı. Odada herkes uyuyordu. Cırcır böceği sofada ötüyor, masanın ve tasvirlerin üzerinde dolaşan kara fatmalar hışırdıyor ve başucundaki büyük bir mantarı andıran isli mumun yanında bir güz sineği oradan oraya atlıyordu. Prens Andrei olağan bir ruh hali içinde değildi. Sağlam bir insan olağan olarak aynı anda sayısız denecek çok şeyi anar, duyar ve düşünür. Ama bütün bunların arasında seçim yaparak bir dizi düşünce ya da olayı ayırıp dikkatini onların üstünde yoğunlaştırmak istenç ve gücüne sahiptir. Sağlam bir insan derin bir düşünceye daldığı bir sırada bile birden içeri giren bir kimseye nazik bir söz söylemek için dikkatini bir anlığına düşünce konusundan ayırıp sonra da gene aynı derin düşünceye dönebilir elbet. Prens Andrei'nin ruh hali işte bu bakımdan olağan değildi. Gerçi bütün duyguları daha keskin ve daha belirgindi ama istencinin dışındaydı. Aynı anda o çeşitli düşünceler ve çeşitli sanrıların etkisine kapılıyordu. Kimi vakit kafası birdenbire şaşkınlık verici bir açıklıkla çalışmaya başlıyordu. Düşüncelerinde öylesine bir güçlülük, öylesine bir belirginlik ve öylesine bir derinlik ortaya çıkıyordu ki sağlamken böyle düşünebilmesi olası değildi. Ne var ki aklı işte böyle şaşmazlıkla çalışırken düşünceleri birdenbire ortasından kopuyor, onun yerine hiç beklenmedik bir sanrı alıyor ve ilk düşüncesine yeniden dönmek için kendinde artık güç bulamıyordu. Yarı karanlık odada iri iri açılmış ateşli gözlerini karşıya dikmiş yatarken yeni bir mutluluk tattım evet diye düşünüyordu. Böyle bir mutluluğu insanın elinden hangi güç alabilir? İnsanın maddi gücünü aşan, maddenin insan üzerinde oluşturduğu dış etkilerin üstünde kalan bir mutluluktu bu. Yalnız ve yalnız ruhu doyuran bir mutluluktu. Bir aşk mutluluğuydu. Her insan anlayabilir bu mutluluğu. Ama ancak Tanrı varabilir onun derinliğine ve zaten onu insana bağışlayan da yalnız ve yalnız Tanrı'dır. Tanrı bu kuralı nasıl ortaya koydu peki ve niçin koydu? Niçin? Evet niçin? Düşüncelerin akışı burada birden kesiliverdi ve Prens Andrei bunun bir sanrı durumunda mı yoksa gerçekten mi işittiğini kestiremeyerek hafif, tuhaf, fısıltıyı andıran bir ses duydu.